Ayrım 7.
Gösterdiği tek tepki gözlerini kapamaktı. Filmlerde en sinir olduğu şey fal taşı gibi açılmış ölü gözleriydi. Oysa kalp krizi tahmin ettiğinden çok farklı bir şeydi. Soluk almakta zorluk çekmeye başladı. Birden dehşetle fark etti ki en büyük korkularından biri gerçekleşmekteydi: boğulmak. Sanki diri diri gömülmüş ya da bir anda denizin en derinliklerine dalmış gibi ölecekti. Sendeledi, düştü, yüzünü sert bir şeye çarptı. Soluk alabilme çabalarını kahramanca sürdürüyordu ama hava bir türlü girmiyordu içine. Daha da kötüsü, ölüm yetişmiyordu. Çevresinde olup biten her şeyin bilincindeydi. Renkleri, biçimleri ayırt edebiliyor ama söylenenleri işitmekte zorluk çekiyordu. Sesler, çığlıklar uzaktan sanki başka bir dünyadan geliyordu. Bunun dışında her şey gerçekti. Hava inatla ciğerlerine girmiyor, kaslarının devinimine karşı koyuyordu. Buna karşın kendini kaybedemiyordu. Birinin onu tutup sırt üstü çevirdiğini hissetti ama artık göz hareketlerini de denetleyemez durumdaydı. Gözleri çılgınca kırpışıyor, beynine yüzlerce farklı imge gönderiyordu. Görme duyusu tamamıyla alt üst oluyor, soluk alamıyordu. Bir süre sonra imgeler de uzaklaştı ve acısı doruk noktaya ulaştığı anda ciğerleri sonunda havayla doldu. Öyle bir gürültü koptu ki salondaki herkes korkudan taş kesildi. Veronica kusmaya başladı ama ne kusmak, çağlayanlar gibi. Trajik an sonuna ulaşmadan geçmişti ya, delilerden bazıları gülmeye koyuldular. Kız kendini aşağılanmış, yitmiş, taş kesilmiş hissediyordu. Hasta bakıcının biri koşarak gelip koluna bir şırınga dayadı. Tamam, oldu işte, sakin ol, geçti, bitti. Ölmedim diye bağırmaya başladı yerde sürünerek. Döşemeye, eşyalara kusmuğunu bulaştırarak öteki hastalara doğru ilerledi. Hala bu Allah'ın cezası hastanedeyim. Sizin gibilerin arasında yaşamaya mahkumum. Her gün, her gece binlerce ölüm yaşıyorum. Birinizin bile şu kadarcık umurunda değilim. Dönüp hasta bakıcıya saldırdı. Adamın elindeki şırıngayı kaptığı gibi bahçeye fırlattı. Sen ne istiyorsun peki? Şu iğneye zehir doldursanıza, zaten öleceğim. Ne kadar kalpsizsin. Artık kontrolünü iyice kaybetmişti. Yere oturup bağıra çağıra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu arada kimi hastalar gülüyor, üstünün başının pisliği karşısında yorumlar yapıyorlardı. Acele adımlarla yaklaşan bir doktor, bir yatıştırıcı yapın diye seslendi, durumu kontrol altına alın. Oysa hasta bakıcı taş kesilmişçesine olduğu yerde dikilip duruyordu. Doktor yeniden dışarı çıktı, yanında iki erkek hasta bakıcıyla geri döndü. Elinde de yeni bir şırınga vardı. Odanın ortasında isterik bir halde debelenen kızı sıkıca yakaladılar. Adamlar onu tutmaya uğraşırken doktor iğneyi kızın kusmuk bulaşmış koluna dayadı. Doktor Igor'un muayene odasındaydı. Tertemiz çarşaflı, pırıl pırıl beyaz bir yatakta yatmaktaydı. Hekim kızın kalbini dinliyordu. Kız hala uyuyormuş numarası yapıyordu ama içinde bir şeyler değişmiş olmalı ki adam mırıldandı. Hiç tasalanma, bu sağlık durumuyla 100 yaşına kadar yaşarsın. Veronica gözlerini açtı. Birileri onu soymuştu. Kim? Doktor Igor mu? Onu çırılçıplak mı görmüştü yani? Kafası doğru dürüst çalışmıyordu. Ne dediniz? Tasalanmaya gerek yok dedim. Hayır, 100 yaşına kadar yaşayacağımı söylediniz. Doktor masasının başına geçti. Veronica yineledi. 100 yaşıma kadar yaşayacağımı söylediniz. Tıpta hiçbir şey kesin değildir dedi Doktor Igor. Gardını alarak her şey mümkündür. Kalbim nasıl? Eskisi gibi. Başka bir şey duymasına gerek yoktu. Ciddi bir vakayla karşı karşıya olduklarında hekimler hep aynı şeyleri söylerlerdi. 100 yaşına kadar yaşarsın ya da hiçbir ciddi sorununuz yok. Ya da tansiyonunuz kalbiniz bir genç kızınkinden farksız. Ya da bazı testleri tekrarlamamız gerekiyor. Hastanın muayenehanede delireceğinden korkuyorlardır Allah bilir. Kız doğrulmaya çalıştı ama başaramadı. O da çevresinde dönüyordu. Biraz daha uzan kendini toparlayana dek. Beni rahatsız ediyor değilsin. Ya öyle mi, ne iyi diye düşündü Veronica. Peki ya rahatsız etseydim? Deneyimli bir hekim olan Doktor Igor bir süre hiç sesini çıkarmadı. Masasındaki dosyaları okuyormuş gibi yaptı. Bir insanla aynı odadayken o insan hiçbir şey söylemezse sinir bozucu, gergin, dayanılmaz bir durum doğar. Doktor Igor kızın birazdan konuşmaya başlayacağını umuyordu. Böylece delilik konusundaki tezi ve geliştirmekte olduğu tedavi üzerine yeni yeni veriler toplayabilecekti. Ama Veronica tek sözcük bile söylemedi. Hala yüksek vitriol zehirlenmesinin etkisi altında olabilir diye düşündü Doktor Igor ve sessizliği bozmaya karar verdi. Çünkü sinir bozucu, gergin ve dayanılmaz bir durum oluşmaya başlamıştı. "Demek piyano çalmayı seviyorsunuz," dedi, havadan sudan konuşuyormuşçasına. "Delilerin de hoşuna gidiyor. Dün dinleyen bir delikanlı vardı. Gözlerini benden ayıramadı." "Evet, Edward, çalışınızı ne kadar sevdiğini birilerine söylemiş. Kim bilir, artık yemek yemeye bile başlayabilir." "Şizofrenler de müzik sever miymiş? Hem de birilerine bundan söz etmiş ha?" "Evet, konuşuyorsun ama konu hakkında hiçbir bilgin olmadığını sanıyorum." Bu hekim, gerçi boyalı saçlarıyla daha çok hastayı andırıyordu, haklıydı. Veronica şizofren sözcüğünü çok duymuştu ama ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikri yoktu. Şizofreni konusunda bir şeyler öğrenme umuduyla, "Şifası var mı yani?" diye sordu. "Denetim altına alınabilir. Delilerin dünyasında neler olup bittiğini hala pek bilmiyoruz. Her şey çok yeni. Tedaviler her 10 yılda bir değişiyor. Şizofren dediğimiz kişiler zaten doğuştan dünya ile ilişkilerini kesme eğiliminde oluyorlar." Derken bir etken, ki bu kimi kez ciddi, kimi kez de önemsiz bir olay olabilir, bireysel koşullara göre değişir. O kişiyi kendi gerçekliğini yaratmaya zorluyor. Bu tam bir yabancılaşma durumu olabilir ki adına katatonik deriz. Ama arada iyileşenler de oluyor. En azından hastanın çalışmasına, az çok normal bir yaşam sürdürmesine izin verecek kadar. Hepsi tek şeye, çevreye bağlı. "Kişi kendi gerçekliğini yaratır diyorsunuz," dedi Veronica. "Peki gerçeklik nedir?" "Çoğunluk ne diyorsa odur. İlle de en iyisidir ya da en mantıklısıdır anlamına gelmez bu. Toplumun bir bütün olarak isteklerini en yakından karşılayandır. Boynumdaki şu şeyi görüyor musun?" "Gravatınızı mı yani?" "Tas tamam." Yanıtın tamamıyla normal bir insanın vereceği mantıklı, uyumlu bir yanıt, kravat. Oysa deli olan biri boynumdaki bu şeyin saçma sapan, yararsız, renkli bir bez parçası olup çok karmaşık bir biçimde bağlandığını, ciğerlerime hava gitmesini ve kafamı çevirmemi zorlaştırdığını söyleyecektir. "Yalan da değil, bir vantilatöre falan yaklaştığımda çok dikkatli davranıyorum. Bir kaptırdım mı bu bez parçası yüzünden boğulabilirim." Bir deli bana bu kravatın ne işe yaradığını soracak olsa, ister istemez hiçbir şey demek zorundayım. Yalnızca süs olarak kullanıldığı bile söylenemez. Çünkü günümüzde cesaretin, gücün, üstünlüğün simgesi haline geldi. Tek yararlı işlevi, eve gidip de çıkardığınızda duyduğunuz rahatlama. İnsan sanki bir şeyden kurtulmuş gibi oluyor. Neden kurtulduğunu bilemiyor, o başka. Peki o rahatlama duygusu bu mereti takmamız için geçerli bir neden mi? Hayır. Gene de bir deliye ve normal bir insana bunun ne olduğunu sorsam, aklı başında olan kravat yanıtını verecektir. Kimin doğruyu söylediği değil, kimin doğru yanıtı verdiği önemli. Demek renkli bir bez parçasının doğru adını söylediğim için benim deli olmadığım sonucuna varıyorsunuz. Hayır, deli değilsin, dedi Doktor Igor kendi kendine. Ne de olsa bu konuda yetki sahibiydi. Odasının duvarları çeşitli diplomalarla doluydu. Yaşamına son verme girişimi insana özgü bir şeydi. Aynı şeyi yapan ama hastane duvarlarının dışında yaşayan pek çok kişi tanıyordu. Onlar masumiyet ve normallik taslıyorlardı. Çünkü intihar gibi skandal sayılan bir yolu seçmemişlerdi. Yavaş yavaş öldürüyorlardı kendilerini. Doktor Igor'un adını vitriol koyduğu zehri emerek. Vitriol toksik bir maddeydi. Tanıştığı kadın ve erkeklerde belirtilerini açıkça görmüştü. Şimdi de bu konuda bir tez yazıyordu. Tezini Slovenya Bilim Akademisi'ne sunacaktı. Doktor Pinel, hastaların zincirlerinin çıkarılmasını emrettiği, dolayısıyla bazılarının iyileşme umudu olduğu fikriyle tıp dünyasını şaşkınlığa uğrattığı günden bu yana, akıl hastalığı alanında atılan en önemli adım olacaktı bu. Aynı libido, Doktor Freud'un belirlediği ama hiçbir laboratuvarın izole edemediği, cinsel isteği gerçekleştiren kimyasal tepkime gibi, vitriol de kişi kendini korkutucu bir durumla karşı karşıya bulduğunda organizma tarafından salgılanıyordu. Ama bugüne dek hiçbir teste görülmemişti. Ancak tanınması çok kolaydı tadından dolayı. Şekerli ya da ağız sulandırıcı bir tat değildi bu, acıydı. Bu ölümcül maddenin henüz tanınmayan kaşifi Doktor Igor, geçmişte imparatorların, kralların, aşıkların şu ya da bu şekilde kurtulmak istedikleri biri olduğunda pek rağbet ettikleri bir zehrin adını vermişti bu maddeye. Kralların, imparatorların hüküm sürdüğü o altın çağda insanlar romantik bir yaşam sürüyor, romantik biçimlerde ölüyorlardı. Katil, kurbanını muhteşem bir yemeğe davet eder, hizmetkar iki şahane kadehte içkilerini sunardı. Kadehlerin birinde içkiye karışmış olarak vitriol bulunurdu. Kurbanın her hareketinin uyandıracağı heyecanı düşünün bir. Kadehi eline alıyor, birkaç tatlı ya da saldırgan söz söylüyor, sanki içinde nefis bir içki varmış gibi kadehi başına dikiyor, ev sahibine şaşkın şaşkın bakıyor bir an ve yere yuvarlanıyor. Çok pahalı ve zor bulunan bu zehir, zamanla yerini daha emin öldürme yöntemlerine bırakmıştı. Tabanca, bakteri ve bunun gibi. Doğuştan romantik biri olan Doktor Igor, zehrin adını unutulmaktan kurtararak teşhis etmeyi başardığı ruh hastalığına vermişti ve yakında bu keşfiyle dünyayı ayağa kaldıracaktı. Vitriolün ölümcül bir zehir olduğunu nedense hiç kimse fark etmemişti. Oysa etkisi altında olanların çoğu tadını çok iyi biliyor, zehirlenme sürecini acılaşmak olarak adlandırıyorlardı. Herkesin bünyesinde az ya da çok oranda acılaşmışlık vardı aslında. Nasıl hepimiz tüberküloz virüsü taşıyorsak, bu da aynı şey. Ama her iki hastalıkta yalnızca kişinin bünyesi zayıfladığında saldırıya geçer. Acılaşma söz konusu olduğunda, kişi sözde gerçeklikten korkmaya başladığında, hastalık için gerekli koşullar hazır demektir. Dış tehditlerden korunaklı dünyalar yaratmak isteyen kimi kişiler, fazla ileri gidip dış dünyaya karşı abartılı yüksek duvarlar örerler. Yeni insanlara, yeni yerlere, farklı yaşantılara karşı yükselen bu duvarlar, onların iç dünyasını da yoksullaştırır. İşte acılaşmak burada devreye girer. Acılaşmanın ya da Doktor Igor'un tercih ettiği adıyla vitriolün ana hedefi iradedir. Bu hastalığa tutulanlar her türlü isteği yitirmeye başlarlar. Birkaç yıl içinde kendi dünyalarının dışına çıkamaz olurlar. Çünkü tüm enerjilerini çevrelerine duvar örmeye harcamışlardır. Dış saldırılardan kaçınmak amacıyla kendi içsel gelişmelerini de sınırlamışlardır. İşe gitmeyi, televizyon seyretmeyi, çocuk yapmayı, trafikten şikayet etmeyi sürdürürler. Ama bunlar hep otomatiğe bağlanmıştır ve herhangi bir duyguyla ilişkileri yoktur. Her şey kontrol altında olduğu sürece. Zehrin bünyeye yayılmasının yarattığı en büyük sorun, tutkuların, nefret, aşk, umutsuzluk, merak ve bunun gibi su yüzüne çıkmasını önlemesidir. Acılaşan insan zamanla hiçbir istek duymaz. Ne yaşayacak ne de ölecek iradeye sahiptir artık. Sorunun özü de budur. İşte bu nedenle acılaşan insanlar için ünlü kahramanlarda, delilerde bitmek tükenmez bir merak kaynağıdır. Çünkü onlarda yaşam korkusu da yoktur, ölüm korkusu da. Kahramanlar olsun, deliler olsun, tehlikeleri aldırmaz. Kim ne derse desin bildiklerini okurlar. Deli intiharı seçer. Kahraman bir dava uğruna kendini feda etmeyi. Ama ikisi de ölür. Bu arada acılaşmış kişi her ikisinin de saçmalığını ve görkemini yorumlamaya çalışmakla geçirir gecesini gündüzünü. Acılaşmış kişinin öz savunması için yükselttiği duvara tırmanıp dış dünyaya bir göz attığı anlarda olur bu. Derken elleri ayakları yorulur, yeniden geriye günlük yaşamına döner. Kronik acılaşma vakalarında söz konusu kişi hastalığını haftada yalnızca bir kez hisseder. Pazar günleri öğleden sonraları. O durumda tek düze bir işle oyalanamadığından belirtiler ortaya çıkar. Bir türlü geçmek bilmeyen o sakin öğle sonları cehennemden farksızdır. Kişi huzur yerine derin ve kesintisiz bir sinirlilik içinde olduğundan hayatında bazı şeylerin hiç de doğru düzgün gitmediğini fark eder. Derken pazartesi günü gelir ve acılaşmış kişi bir gün önceki sıkıntısını unutur. Ama hiçbir zaman doğru dürüst dinlenecek vakti olmadığından hafta sonlarının çok çabuk geçtiğinden şikayet etmekten geri durmaz. Toplumsal açıdan hastalığın tek avantajı artık norm haline gelmiş olmasıdır. Dolayısıyla hastanın kapatılmasına gerek kalmamıştır artık. Zehirlenmenin çok ileri derecede olduğu, hastanın davranışlarının başkalarını etkilemeye başladığı durumlar hariç. Çoğu acılaşmış insanlar, toplum için herhangi bir tehdit oluşturmaksızın dışarıda yaşamayı sürdürebilirler. Çünkü çevrelerini ördükleri duvarlar öylesine yüksektir ki, toplum yaşamına katılır gibi görünseler bile, dünyadan tümüyle yalıtılmış durumdadırlar. Dr. Sigmund Freud, libidoyu keşfetmiş ve yarattığı sorunların tedavisi olarak psikanalizi ortaya çıkarmıştı. Dr. Igor ise vitriolün varlığını keşfetmenin yanı sıra, bunun tedavisinin de mümkün olabileceğini kanıtlamak zorundaydı. Tıp tarihinde iz bırakmak istiyordu. Ama fikirlerini yayımladığında büyük zorluklarla karşılaşacağını da bilmez değildi. Çünkü normal insanlar hayatlarından hoşnut olduklarından, böyle bir hastalığın pençesinde olduklarını kabul etmeye yanaşmayacaklardı. Öte yandan hastalar, akıl hastaneleri, laboratuvarlar, kongreler ve bunun gibiden oluşan dev bir endüstriyi ayakta tutmaktaydılar. Dünya çabalarımın değerini bilmeyecektir dedi kendi kendine. Anlaşılmamaktan gurur duyuyordu. Çünkü tüm dahiler bu bedeli ödemişlerdi. Bir şey mi oldu doktor bey diye sordu kız. Hastalarınızın dünyasına dalmış gibisiniz. Doktor Igor bu saygısızca sözü dikkate almamaya karar verdi. Artık gidebilirsiniz dedi. Vakit gündüz müdür gece midir bilemiyordu Veronica. Doktor Igor'un odasında ışık yanıyordu. Ama sabahları da elektriği açardı o. Koridora çıkıp da pencereden ayı gördüğünde anladı ki sandığından çok daha uzun süre uyumuştu. Koğuşuna doğru giderken duvarda çerçevelenmiş bir fotoğraf gördü. Ljubljana'nın ana meydanında şair Presere'nin heykeli dikilmeden önce herhalde bir pazar öğle sonrasında çekilmiş kol kola dolaşan çiftleri gösteriyordu. Fotoğrafın tarihine baktı. 1910 yazı. 1910 yazı. Çocukları hatta torunları bile ölmüş olan şu insanlar, resimde yaşamlarının belli bir anında donmuş olarak yaşıyorlardı. Kadınlar uzun, kat kat giysiler içindeydiler. Erkeklerin hepsi de şapkalı, ceketliydiler. Bacaklarında tozluk, boyunlarında kravat ya da delilerin adlandırmasıyla renkli bir bez parçası vardı. Şemsiye taşıyorlardı. O sırada hava sıcaklığı neydi acaba? Günümüzdeki yazlardan farklı olmasa gerekirdi. Gölgede 35 derece. Sıcağa daha uygun bir giysiyle, kısa kollu gömlek ve şortla diyelim, gelen bir İngiliz turist görecek olsalar ne derlerdi o insanlar? Deli midir nedir? Doktor Igor'un demek istediklerini çok iyi anlamıştı. Aynı şekilde ömrü boyunca sevilip korunduğunu hissettiği halde, sevgiyi gerçek bir kutsamaya dönüştürecek ögenin eksikliğini de anlıyordu şimdi. Biraz daha deli dolu olma hakkını tanımalıydı kendine. Ana babası gene de severlerdi onu kuşkusuz. Ama onları üzmekten korktuğu için hayalini gerçekleştirmenin bedelini ödeyememişti. Belleğinin derinliklerinde yatıyordu o hayal artık. Gerçi arada bir çok güzel bir konser ya da çok iyi bir plak dinlediğinde canlanır gibi oluyordu. Ama o zaman duyduğu kıstırılmışlık duygusu o kadar ağır geliyordu ki hayalini bastırıp derin uykulara gönderiyordu yeniden. Veronica ta çocukluğundan beri biliyordu ki piyanist olmak için dünyaya gelmişti. 12 yaşında ilk piyano dersini aldığı günden beri biliyordu bunu. Öğretmeni de ondaki yeteneği görmüş, mesleğini bu yönde seçmesi için yüreklendirmişti onu. Ama ne zaman kazandığı bir yarışmadan duyduğu sevinçle annesine koşup her şeyi bir yana bırakıp kendisini piyanoya adayacağını söylese hep aynı tepkiyle karşılaşıyordu. Annesi ona sevecenlikle bakıyor, "Ama yavrum, kimse piyano çalarak hayatını kazanamaz," diyordu. "Ama beni piyano derslerine yollayan sizsiniz. Sanatsal yanın da gelişsin istedik. Başka bir şey değil. Erkekler eşlerinin bu gibi yetenekleri olmasından hoşlanırlar. Bir partiye falan gittiğinizde seninle gösteriş yapacaktır. Piyanist olma hayalini unut yavrum. En iyisi hukuk okumak. Geleceğini garantiye alacak meslek bu." Veronica annesinin gerçeği görecek ölçüde hayat deneyimi olduğuna inanarak onun dediğini yaptı. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gidip iyi bir dereceyle hukuk diploması aldı. Ama sonuç olarak bir kütüphanede iş bulabildi. "Onları aldırmayıp delice davranmalıydım. Ama pek çok insan gibi o da bunu çok geç anlamıştı." Ay hala hilal halindeydi. Veronica, Edward'ın sessiz ricasını kırmayarak piyanonun başına oturmuştu ki yemekhaneden gelen sesi işitti. Veronica'nın bilette daha önce duymadığı bozuk bir şiveyle konuşan yabancı birinin sesiydi bu. "Şu anda piyano çalmak istemiyorum Edward. Dünyada neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. İçeride neler konuşuyorlar, o adam kim merak ettim." Edward gülümsedi. Ağzından çıkan hiçbir sözcüğü anlamamıştı belki de. Ama kız, Doktor Igor'un şizofrenler konusunda dediklerini hatırladı. Onlar kendi ayrı dünyalarına istedikleri zaman girip çıkabiliyorlardı. "Ben ölmek üzereyim," diye devam etti, sözlerinin onun için bir anlam taşıdığını umarak. "Bugün ölüm kanatlarını yüzüme çarptı. Yarın, bilemedim birkaç gün sonra kapımı da çalacak. Her gece piyano dinlemeye alışmasan senin için iyi olur." "İnsan hiçbir şeye alışmamalı Edward. Bana baksana, tam da güneşin keyfini yaşamaya başlamıştım yeniden. Dağlara bakmaya, yaşamın sorunlarına bile alışacak gibiydim. Yaşamın anlamsızlığının bile kendi suçum olduğunu kabullenmek üzereydim. Ljubljana'nın ana meydanını tekrar görmek istiyordum. Sevgi ve nefret, çaresizlik ve bıkkınlık, günlük hayatı oluşturan bir sürü basit ama yaşama tat katan şeyi hissetmek istiyordum. Bir gün buradan çıkacak olsaydım, delilikler yapma fırsatı tanıyacaktım kendime. Aslında herkes deli. En deliler de deli olduklarının farkında olmayanlar. Oysa bunların hiçbiri olası değil artık, anlıyor musun?